SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'lesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 9 Şubat 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünkü yayınımızı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Yarınki programı Melbourne'deki stüdyolarımızdan canlı olarak yayınlamayı planlıyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Sonra da en son Covid-19 verilerini sizle paylaşacağız. Sonra da dün yeni yasama dönemi resmi özürle açılan Federal Meclis'e bakacağız. Programın ikinci yarısında Türk pop kültürü konusunda podcastları büyük ilgi gören ikinci nesil Avustralyalı Türk Hayriye ve Huriye ile röportajımız var. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız haber bülteniyle devam ediyor. Parlamentoya sunulan dini ayrımcılık yasa tasarısı iktidar koalisyonunu böldü. Avustralya merkezli bir elektrikli araç şirketi Amerika'da fabrika açıyor. Türkiye'de gündem elektrik olmaya devam ediyor. Isparta'da elektrik geri gelirken faturalarda iyileştirme yapılacağı açıklandı. Federal hükümetin parlamentoya sunduğu dini ayrımcılık yasa tasarısı iktidar partilerinde bölünmeye yol açtı. Bu arada İşçi Partisi milletvekili Stephen Jones dün akşam mecliste kişisel tecrübesini paylaştı. Yeğeninin intihar ettiğini ve kendi oğlunun da LGBTİ artı toplum üyesi olduğunu söyledi. Meclisin dini ayrımcılık tasarısına tepkisinin ülkedeki eşcinsel ve trans gençlere mesaj niteliğinde olduğunu belirtti. Eşcinsel ve trans gençlerin sürekli zorbalık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, meclisin de bu riski arttırmaması gerektiğini vurguladı. Konunun kendisi için son derece kişisel olduğunun da altını çizdi.
He was just 15 when he took his own life. No mother or father should have to endure this sight.
Yeğeninin intihar ettiğinde 15 yaşında olduğunu ve hiçbir anne ve babanın bunu yaşamaması gerektiğini söyleyen Jones, hiçbir kardeş de sonrasında etrafı toplamamalı. Yeğeninin güzel ve cesur bir genç olduğunu, sevildiğini ve ailesi ve arkadaşları ve toplum tarafından kabul edildiğini söyleyen Jones, anne ve babasının ve onu tanıyan herkesin büyük acı çektiğini söyledi. Yeni tasarıya göre dini okullar eşcinsel öğrencileri okuldan atamayacak ancak cinsel kimlik üzerinden atabilecek. Bu da trans öğrenciler için tehdit oluşturuyor. Federal hükümetin bazı vekilleri de tasarıya karşı. Koalisyon Parlamento Parti grubu tasarıya öğrencilerin cinsel tercihleri yüzünden okuldan atılmayacağı yönünde bir değişiklik yaptı. Tazmanyalı liberal vekil Bridget Archer, yeni tasarının eyalet LGBTİ artı gençleri korumak için uyguladığı yasaların üstüne çıkabileceğini söyledi.
Nobody should be discriminated against because of their religion, but this bill goes further and beyond protecting.
Kimsenin dini inançları yüzünden ayrımcılığa uğramaması gerektiğini söyleyen Archer, ancak tasarının inançları korumaktan fazlasını yaptığını ve bir grubun hakları korunurken bir diğerinin haklarının yer alınmasını kabul etmeyeceğini söyledi. Zalimlik, utandırma ve saldırganlık bir dini metinde yazıyor diye kabul edilir hale gelmez diye konuştu. Yaşlı bakım sektörü hakkında yapılan bir anket, genel nüfusun büyük çoğunluğunun maaşlarda büyük oranda zam yapılmasını desteklediğini ortaya çıkardı. Ayrıca federal hükümet desteğinin de artması yönünde destek büyük. Sağlık Hizmetleri Sendikası için yapılan araştırmaya göre seçmenin %71'i ortalama maaşa %25'lik artışı destekliyor. Bu da saatte 22 dolardan 29 dolara artış anlamına geliyor. %62 ise federal desteğin artması gerektiğini düşünüyor. Covid-19 gelişmelerinde New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, okullardaki hızlı antijen testi uygulamasının ay sonunda sona ereceğini söyledi. New South Wales Öğretmenler Federasyonu Mart'tan itibaren nasıl hareket edileceği konusunda daha kapsamlı bir tartışma istiyor. Tazmanya'da ise çocuklar okula dönerken eyalette vaka sayılarının artmasından çekiniliyor. Avustralya merkezli elektrikli araç şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde hızlı şarj cihazları üreten bir fabrika açacak. Tritium adlı şirket küresel stratejisini değiştirdiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük talebe cevap verdiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise fabrikanın yılda 30 bin elektrikli araç şarj cihazı üreteceğini söyledi.
So the benefits are going to ripple to thousands of miles in every direction. And these jobs will multiply in steel mills.
Fabrikanın kurulmasıyla beraber çok sayıda iş fırsatı yaratılacağını, parça tedarikçilerinin, inşaat şirketlerinin daha fazla iş yapacağını ve ülkenin elektrikli araçlarda dünya lideri olarak konumunu güçlendireceğini söyledi. Şimdiye kadar Çin bu sektörde liderdi, artık bu değişiyor diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la yaptığı ortak basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya ve diğer müttefik ve ortaklarıyla Ukrayna-Rusya krizine diplomatik çözüm arayışı içinde olduğunu belirtti ve Rusya, Ukrayna'yı daha fazla işgal kararı alırsa biz karşılık vermeye ortaklaşa hazırız. Tüm NATO hazır diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise aynı anlarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Moskova'da bir araya geldi. İki liderin Ukrayna krizinde konuştuğu 5 saatlik zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Putin, NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor. NATO Rusya'ya ders vermeye kalkıyor ifadelerini kullandı. Afrika'da yaklaşık 13 milyon insanın kıtlıkla karşı karşıya olduğu açıklandı. Birleşmiş Milletler Gıda Programı yetkilileri Somali, Etiyopya ve Kenya'nın 1981'den beri görülen en kurak dönemi yaşadığını ve bunun da hem hayvancılık hem de tarım üzerinde son derece olumsuz bir etki yarattığını belirtti. Climate Institute for Climate Policy and Global Sustainability, iklim kurumunun yayınladığı son rapora göre çok uluslu şirketler sıfır karbon emisyonu hedeflerine uymuyor. Kurum, IKEA, Google, Amazon ve Apple gibi şirketlerin karbon salınımı verilerini doğru paylaşmadığını iddia etti. Enstitüden Nicole Horn, şirketlerin verilerle oynadığını iddia ediyor.
So they say climate neutrality, net zero or something, but if you look at them,
İklim nötrden falan bahsetseler de hedeflerine detaylıca bakacak olursanız emisyon oranlarını sadece %40 düşürüyorlar diyen Hon, hedeflerinin sıfır olmadığını söyledi. Türkiye haberlerine dönecek olursak Isparta'da yoğun kar yağışı yüzünden günlerce elektriğin verilememesi Türkiye'de gündemdeki yerini koruyor. Kriz sonrası Vali Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı. Yerine Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak atandı. Valinin görevden alınmasına COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınması gerekçe gösterildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir denildi. Isparta'nın elektrik dağıtımı işlerini yapan Cengiz Holding ve Colin İnşaat bünyesindeki Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ eleştirilerin odağında. Cengiz Holding yetkilileri yaşanan felakete tahminlerin çok üzerinde ve aralıksız yağan kar yağışının neden olduğunu öne sürdü. Isparta'daki elektrik kesintisi sırasında 2,5 yaşındaki çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışan Sevinç Özdemir Saraç, iktidardakilere ve yetkililere hakkını helal etmediğini söyledi.
Artık en son çare ocağın üzerine 4 tane tencereyi koyduk. O çamurlu sularımızı musluktan almak zorunda kaldık. Onlarla birlikte burada bir şekilde en azından burayı ısıtalım ve burada kalalım diye. O geceyi atlattık. Ben Isparta'da olduğum için Isparta'nın şanslı olan insanlarındandım. Bu afet diyorum artık bu duruma. Aileme elektrik ertesi gün geldiğinde çocuğumu da alıp hemen ailemin evine geçtim. Orada elektrik kesildikten sonra kardeşime geçtim. Fakat bunu yapamayan komşularım vardı. Şahsım adına söylüyorum. Asla ve asla hakkımı helal etmiyorum. Bu süreç için değil, bu sürece geldikten sonra zaten helal etmiyorum. Ancak ben 2002 yılından bu yana oy verip bizleri bu duruma 2022 yılında mumlar, gaz lambaları vardı, aydınlattılar ya bizi. Tek temennim, ben asla ve asla oy verenler de dahil hakkımı helal etmiyorum.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlerce elektrik verilemeyen Isparta'da faturaların tahsilatının bir ay süreyle ertelendiğini açıkladı. Dönmez, sayaç okuma işleminin de bir hafta boyunca yapılmayacağını ifade etti. Bakan, enerjinin il ve ilçe merkezlerinde geldiğini, şu anda sadece 7 köyde kesinti yaşandığını ifade etti. Bu arada elektriğin olduğu bölgelerde ise elektrik faturaları gündemde. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. Cumhurbaşkanımız da talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Elektrik zamlarının ardından gelen yüklü faturaları karşı tepkiler de devam ediyor. Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve İstanbul Küçükçekmece'de faaliyet gösteren Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, Alevi Dernekleri Federasyonu'nun bileşenleri olarak elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını açıkladı. Fırat, 9 Şubat çarşamba günü toplu olarak elektrik faturalarına karşı dava açacaklarını ifade ederek eşit yurttaşlık istiyoruz. Buyurun gelin, elektriğimizi kesin. Cem evlerimiz ticarethane değil, ibadethanelerimizdir dedi. Türkiye'de son 24 saatte 111.096 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı ve 241 kişi hayatını kaybetti. Hollanda hükümeti artan COVID-19 vakaları yüzünden Türkiye'de dahil olmak üzere 12 ülkeyi yüksek riskli bölgeye ilan etti. Buna göre Türkiye'den Hollanda'ya gidenlerden negatif test sonucu istenecek ve takviye aşı olmayanlar da evde 10 gün karantinada kalacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın COVID-19 kapmalarından sonra yapılan açıklamalarda Emine Erdoğan karantinadan sosyal medya hesabına yaptığı mesajda "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor" dedi. Bu arada eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında Erdoğan'ın sağlığı hakkında yaptığı paylaşımlar yüzünden yakalama kararı çıkartıldı. TV5 kanalında gazetecilere konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının kendisi olacağını ima etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim halinde 3. kez aday olabileceğini, ancak seçimlerin normal süresinde yapılması durumunda aday olamayacağını ifade etti.
Efendim bir daha cumhurbaşkanım olacak, bir daha olmayacak mı? Anayasada bu hüküm var, bilmem şu var falan filan. Bu tartışma entelektüel düzeyde yapılabilir, hukuk düzeyinde yapılabilir. Ama bugün Türkiye'nin yaşadığı siyaset zemininde bu tartışmalar sadece Erdoğan'a yarar. Erdoğan yine çıkıp meydanlara diyecek ki bak cumhurbaşkanı olacağım, yine karşıma bir 367 garabeti çıkardılar, cumhurbaşkanlığıma engel oluyorlar diyecek. Adım gibi biliyorum. Bu tartışmayı biraz da onun için yapıyor. O nedenle dedim. Kardeşim getir sandığı, hemen seçimi yapalım. Niye korkuyorsun?
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Londra'da yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticileriyle bir araya geldi. Bloomberg, Bakan Nebati'nin Londra'da gerçekleştirdiği toplantıda yabancı yatırımcılara Türkiye'deki enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söylediğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Bloomberg'un söz konusu ifadesini yalanladı. Bakanımızın böyle bir açıklaması olmamıştır. Katılımcının yanlış anlamasından kaynaklanmaktadır açıklamasını yaptı. Toplantıya katılan ekonomist Timothy Ash, Bakan Nebati'nin görüşmeye hazırlıklı geldiğini ve iyi bir iş çıkardığını söyledi. Bakanın, Türkiye'nin yabancı yatırımcıya açık olması ve sermaye kontrolleri getirilmeyeceğini üstüne basa basa söylemesinin önemine dikkat çekti. Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı'nın konvoyuna evinin yakınlarında saldırı gerçekleştirildi. yerine Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Falyalı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırıda Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş'ın da öldürüldüğü belirtildi. Saldırı sırasında arka araçta eşi ve çocuklarının bulunduğu ve yara almadan kurtuldukları açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbul'un simgelerinden Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan ve inşaatı devam eden İlim Yayma Cemiyeti'nin inşaatını mühürlediklerini duyurdu. İlim Yayma Cemiyeti'nin yönetici kadroları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminde olduğu dönemde Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayankaya ve İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan'ın da aralarında olduğu partililere yüksek miktarda burs verildiği iddia ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde resmi şikayette bulunması bekleniyor. Uluslararası piyasalarda Avustralya dolarının son durumuna bakacak olursak 1 Avustralya doları 9 lira 71 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ağırladığı Kayseri Spor'a 1-0 yenilerek elendi. Kayseri Spor maçın son dakikasında kazanılan serbest vuruşta topu ağlara göndererek sahadan 1-0 galip ayrıldı. Avustralya çapındaki hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Kurumu verilerine göre bugün hava durumu şöyle. Perth güneşli 30, Adelaide bulutlar dağılıyor 25, Melbourne yağmur bekleniyor 29, Hobart yağmur bekleniyor 28, Canberra genelde güneşli 28, Sydney güneşli 31, Brisbane güneşli 31 ve Darwin güneşli 32 santigrat derece olması bekleniyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Birazdan en son COVID-19 verilerini sizinle paylaşacağız. Sonra da dün resmi bir özürle açılan federal meclise bakacağız. Yaşlı bakım sektöründe çalışanlar arasında göçmen dilleri konuşanların azlığına dikkat çekeceğiz programın ilerleyen dakikalarında. Programın ikinci yarısında Türk pop kültürü konusundaki podcastları büyük ilgi çeken ikinci nesil Avustralyalı Türk Hayriye ve Huriye ile röportajımız var. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugün bize göndereceğiniz mesajları yarın canlı olarak sunacağımız programımızda okuyabileceğiz. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, şimdi Avustralya'daki en son COVID-19 gelişmelerini size anlatmak istiyorum. New South Wales'da son 24 saatte 20 ölüm kaydedildi. 1906 kişi de hastanede COVID-19'dan dolayı tedavi görmekte. Victoria'da 21 kişi hayatını kaybederken hastanede tedavi görenlerin sayısı 575'ten 542'ye düştü son 24 saatte. Queensland'de bugün itibariyle 16 yaş ve üstü nüfusta çift dozların oranı %90'ı geçmiş durumda. Bu büyük bir eşik. Ancak son 24 saatte COVID-19'a bağlı ölümlerde de rekor kırılmış durumda. 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 24 kişiden 16'sı yaşlı bakım evlerinde yaşıyordu. Tazmanya'da ise son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sayın dinleyiciler, son yıllarda dünya çapında Me Too hareketi güçlenmiş durumda. Avustralya'da ise bu hareketin liderleri ve sembol isimleri geçen yılın Avustralyalısı Grace Tame ve parlamentoda tecavüze uğradığını iddia edip tüm ülkede tartışmaya başlatan Brittany Higgins. Dün federal parlamento açıldı ve yasama yılını parlamentoda çalışanlara yapılan taciz ve zorbalıklardan ötürü özür dileyerek başlandı. Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Andrew Wallace ve Senato'nun Başkanı Slade Brockman, parlamentoda çalışanlara yönelik meydana gelen taciz ve zorbalık için resmi özür açıklamasında bulundu.
We acknowledge the unacceptable history of workplace bullying, sexual harassment.
Zaman içinde federal parlamentoda meydana gelen zorbalık, cinsel taciz ve cinsel saldırı olaylarını kabul ettiklerini ve özür dilediklerini ifade ettiler. Başbakan Scott Morrison ise parlamentoda tecavüze uğradığı iddiasının ülkede büyük infial yarattığı Brittany Higgins'den resmen özür diledi.
And I particularly want to acknowledge Ms. Brittany Higgins, whose experience and more importantly courage is the reason why we are all here tonight.
Morrison özellikle Brittany Higgins'in cesaretini öldürerek yaşadıklarının yapılan açıklamaların nedeni olduğunun altını çizdi. Parlamentodaki ortamı daha sağlıklı bir hale getirme fırsatı yakaladıklarını ve bu görevin kendilerine düştüğünü söyledi. Federal muhalefet lideri Anthony Albanese de acil olarak atılması gereken adımların önemine dikkat çekti.
I also acknowledge particularly the women who bravely stood up.
Bu taciz kültürünün karanlıktan çıkmasını sağlayan cesur kadınların hakkını vermek gerekiyor diyen Albanese, özellikle Brittany Higgins'in cesaretine vurgu yaptı. Sayın dinleyiciler, Omikron salgını Avustralya'da özellikle yaşlı bakım evlerini vurmuş durumda. Sektör zaten birçok krizle mücadele ediyordu. Maaşların düşüklüğü dışında çalışan bulamamak birçok merkezin ortak sıkıntısı. En büyük zorluklardan biri de göçmen toplum dillerini konuşan çalışan bulmak. Bu bölümü yayına arkadaşımız Negin Kılıç hazırladı.
Yaşlı bakım sektörünün içindekiler çok kültürlü geçmişe sahip yaşlı sakinlere hizmet verebilecek yaşlı bakımı çalışanı sıkıntısı hakkında konuştular. Pandemi ve sınır kontrolleri nedeniyle Avustralya'ya göçmen alımının azalması yaşlı bakımı sektörünün iş gücünde boşluklar bıraktı. Tina Paris'i koronavirüs pandemisiyle yaşayan ve Melbourne merkezli bir huzurevinde çalışan bir kişi. İtalyanca, Maltaca ve Lehçe konuşan Paris'i 11 kişiye bakıyor ve ideal olarak her huzurevi sakiniyle ilgilenmek için daha fazla zaman ayırmayı tercih ediyor. Since COVID started, I've worked every week. Paris'i COVID başladığından beri her hafta çalıştığını ve fiziksel ve zihinsel olarak yapabilseydi eğer ekstra yapmak istediğini çünkü talebin çok yüksek olduğunu anlatıyordu. Huzurevinde kalan yaşlı sakinler üzgün veya hüzünlü olduklarında bunun yorucu bir deneyim olduğunu da belirtiyor Paris'i. Bazı günler çok yorgun oluyorum. Ama beni çok destekleyen bir ailem var diyen Paris'i, bu yüzden oğlum, kızım, kocam gerçekten çok iyiler, yoksa yapamazdım diye konuştu. Paris'i pandeminin kendisi için uzun bir 2 yıl olduğunu söylüyor. Covid vakaları başladığından beri iş yerinde talep arttı ve geçen Ocak ayındaki 10 günlük tatili dışında haftada 6 gün sürekli çalışıyor. Avustralya'da bu işi yapan insanların dili ve kıtlığı yüksek ve gerçek bir niyet yok diyen Paris'i, bence bu her şeyden çok işin algılanma şekliyle ilgili diye konuştu. Sağlık Hizmetleri Sendikası SBS Haber Merkezi'ne personelin sektörden ayrıldığını söyleyerek yalnızca New South Wales'taki 100 çalışanın Ocak ayında işi bıraktığını belirtti. Elizabeth Dross, daha yaşlı Victoria'lıları savunan bir grup olan Avustralya Çok Kültürlü Toplum Hizmetlerinin genel müdürü.
I've been working in multicultural community services for 30 years.
30 yıldır çok kültürlü toplum hizmetlerinde çalışıyorum ve bu tür iş gücü sıkıntısı hiç görmedim diyen Dross, bu yüzden evde yaşamalarına ve onları desteklememize yardım etmemizi isteyen yaşlılarımız var ve ne yazık ki gerçekten yeterli personeli işe almakta zorlanıyoruz diye konuştu. Dross ayrıca bu temel hizmetin yeterince önemsenmediğini, ancak açık pozisyonları yurt dışından gelen personelle doldurmak için belirli bir vizenin yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.
I am really concerned and unfortunately I just don't see that enough is being done.
Dross, gerçekten endişeliyim ve ne yazık ki durumu hafifletmek ve hizmet sağlayıcılara yardımcı olmak açısından yaşlı nüfusu desteklemek için yurt dışından gelmek isteyenlere özel bir vize alındığını ya da yaşlı bakım sektöründe çalışmak isteyenlerin buraya gelmelerini kolaylaştırmak için yeterince bir şeyler yapıldığını görmüyorum diye konuştu. Pandemi sırasında halk yaşlı Avustralyalıların güvenliği konusunda daha çok sesini çıkardıkça yaşlı bakım sektörüne daha fazla odaklanılmasına yönelik çağrılar da giderek yükseliyor.
Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Hüseyin Bey'in mesajı şöyle. Çok yakın zamanda hastanede yakınımızı kaybettik. Başınız sağ olsun. Bu hastanelerin durumu içler acısı. Yakınını sokmazlar içeride. Son derece ilgisiz. Bir zamanlar Türkiye'de sosyal sigortalarda müdür olan Kılıçdaroğlu'nun yönettiği hastanelere dönmüş diyor bu dinleyicimiz. Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz, sosyal ve gelişmiş ülke denilen Avustralya'da cuma günü dinledim. Sağlık yetkilileri diyor ki ülkede toplumun sağlıklı beslenmesi için bazı tedbirler alacağız. Benim nacizane bir önerim var. Şayet raflar biraz daha boşaltılıp et, balık, sebze ve meyve fahiş fiyatlarını iki misline çıkartıp emekli maaşına yapılan 1 dolar zammı geri alırlarsa toplum çok daha az yiyip organlarını dinlendirerek kesin sağlığına kavuşur diyor. Necdet Çimenli Bey'in mesajı da şöyle, bir cumhurbaşkanına ve eşine hastalandıkları için sosyal medyadan çirkin yaklaşımlarda bulunmak Türk insanının yapısında yoktur. Türkler sevecen ve saygılıdırlar, yapanları kınıyorum demiş. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, kar yağıyor, yollar kapanıyor, elektrikler kesiliyor, iktidar Isparta'da 4-5 günde gidemeyenler Ay'a gitmekten bahsediyorlar. Ayrılan para 20 bin TL, astronotu Amerika'ya eğitime göndermeye kalksalar bilet parasına yetmez demiş. Bir başka ismini vermeyen dinleyicimiz, görünen o ki Kurtuluş Savaşı'nda işgalcilerle birlikte hareket eden vatan hainlerinin ve cumhuriyet düşmanlarının fikir artırdıkları cumhuriyeti yıkma hayali kuruyor ama avuçlarını yalayacaklar demiş. Fatoş Ye Hanım, IŞİD'in militanı olan Ebu El Kureyşi, Türkiye sınırına çok yakın sıfır noktasına yakın bir köyde yakalandı ve Biden tarafından açıklanan bu olay ardından şimdi de İdlib'e IŞİD bölgesine bedava elektrik verildiği ortaya çıktı. Ayrıca 3 Türk askerimizin diri diri yakılma emrini veren kişilere iktidar Antep'te bir iş yeri açıp ev ve araba verdi. Bu gerçeği açıklayan medyayı susturmak için RTÜK tarafından milyonlarca ceza verilerek susturmaya çalışılıyor. Bir vakitlerde Erdoğan işi de silah temin ettiği gerçeğini haber yapan Can Dündar da devlet sırrını ifşa etti diye tutuklanmıştı. Zaten Erdoğan kendisi itiraf ediyor, işi de El-Kaide gibi örgütlerin terör örgütü olmadığını açıkladı. Hatta Taliban'la aramızda hiçbir görüş ayrılığı yok diyerek Türkiye'yi götürmek istediği karanlık sistemi belli etmiş oldu. Bu sebepten işi de her türlü desteği sağlamakla kalmayıp İdlib'de işi de kendisine siper eden Erdoğan, yurt içinde ise Sadat denen IŞİD'in bir başka kolu olan örgütü de kurdu. Aylığa bağlanan Suriyeliler ise IŞİD terör örgütleridir. Ve bunların sayısı hiç de az değildir. Yani ülke aslen işgal edilmiştir diyor Fatma Y. Rumuzlu dinleyicimiz. İbrahim Bey Melbourne'dan tüm COVID hastalarımıza acil şifalar diliyorum demiş. Tayyip Erdoğan Bey de geçmiş olsun AKP başkanı olarak tenkit etmem. Lakin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını taşıyamıyor. Çünkü hem eğitimi hem de kılavuzları o makam için çok yetersiz demiş. Hacı Tokdemir Bey de Cumhur İttifakı'nın iki lideri de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala davası hakkındaki kararına sert tepki gösterdi. Neymiş? Türk mahkemeleri bağımsızdır, dışarıdan bir müdahale edilemez. Mahkemelerimiz gerçekten bağımsız olsaydı ortada böyle bir problem zaten olmazdı demiş Hacı Bey. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Avustralya Türk toplumunun ikinci kuşağından iki genç kadın mikrofon başına geçip Türk pop kültürünü ele aldıkları podcast serisi, Apple Türkiye komedi podcastları listesinde yüzlerce program arasında 18. sıraya yükseldi. Hayriye ve Huriye'nin Türk pop kültürü üzerine tezi adını taşıyan podcast serisi 16. bölümüne ulaştı. Hayriye ve Huriye tatlı tatlı sohbet ederken göçmen ailelerin Avustralya'da büyüyen evlatları olarak kimi zaman çocukluk travmalarına dalıyorlar, bazen Türk dizilerini, bazen de kına gecesi, düğün gibi Türkiye'ye özgü gelenekleri ele alıyorlar. Podcast'ın Melbourne'den başlayıp Türkiye'ye ulaşan başarı öyküsünü Hayriye ve Huriye'den dinledik. Bu bölümü yayını arkadaşımız Seda Ercan hazırladı.
Sevgili Hayriye ve Huriye, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
Çok teşekkürler Seda Hanım.
Çok teşekkürler, hoş bulduk.
Hayriye ve Huriye'nin Türk pop kültürü üzerine tezi isimli bir podcast hazırlıyorsunuz. Bu yolculuk nasıl başladı?
Ben başlayayım istersen Hayriye. Geçen sene Melbourne'ın 6. lockdown sırasında biz Hayriye ile yürüyüşlere çok gidiyorduk. Biz tiyatro kökenliyiz. Zaten Hayriye ile de tiyatroda tanıştık. 2010'dan beri değil mi Hayriye?
Evet.
Bir tiyatro da alakalı bir şey yapalım diyorduk ama tabii ki pandemiden dolayı bu mümkün değildi. Podcast yapalım dedik. Sonra nasıl yapalım dedik. Biz burada Avustralya'da doğmuş büyümüş Türk kökenli iki tane bayan olarak Avustralyalıyız ama her şeyi Türk dinliyoruz. Mesela Türk yemekleri yapıyoruz evde. Türkçe pop dinliyoruz. O yüzden Tarkan'a ithaf ettiğimiz bir bölümümüz var. O yüzden dedik böyle bir şey yapalım. Çok eğlenerek yapıyoruz. Konuları da çok eğlenerek seçiyoruz.
Peki Hayriye Hanım, adını neden Türk pop kültürü üzerine tez koydunuz bu podcastların?
Huriye'nin dediği gibi aslında Avustralya'da doğduğumuz ve büyüdüğümüz için ben kendi adımı söyleyeyim. Hani çocukken, bir de hele 90'larda çocukken aslında Türkiye'yi ben popüler kültür sayesinde tanımaya başladım aslında. Hani müzik olsun ya da dizi, film vesaire. Her izlediğimde, hani dinlediğimde, okuduğumda ya Türkiye'yi daha da çok sevdim. Türkçeyi de daha da çok sevdim. Bunun için bir araya geldik ve bu podcast'i başlattık aslında. Bu Türkiye aşkı mı desem?
Huriye ve Hayriye aslında sizin takma isimleriniz, öyle değil mi?
Podcast'ı düşünürken dedik, kendi isimlerimizle yapmak istemedik. Neden yapmak istemedik? Bizimle alakalı olmasını istemedik. Sonuçta konular Türk-Avustralya kültüründe büyümüş iki genç kızın gözünden bakılıyor. Ama yani bizimle alakalı olsun istemedik. Daha fazla konuya odaklansın istedik. O yüzden Hayriye ve Huriye'yi seçtik isim olarak.
Peki bize biraz kendinizi tanıtır mısınız?
Ben Avustralya'da, Melbourne'da doğdum. Bütün hayatımda burada yaşadım. Ama bir senelik İstanbul'da çalışma tecrübem de var. Finans sektöründe çalışıyorum. Finans vergi sektöründe. Tırnak içinde interesting bir iş olmadığı için tiyatro sevgimle biraz daha creative side'ımı kullanarak bu işe başvurdum aslında.
Çok güzel. Huriye Hanım, bir de sizi tanıyabilir miyiz?
Ben de doğma büyüme Melbourne'liyim. Annem 74'te göç etmiş. Annem babam Çorumlu. Babam 80'de göç etmiş annemle evlendikten sonra. Babam eskiden Yeşilçam'da çalışıyormuş, ışıkçılık yapıyormuş. O yüzden biz küçükken hep Yeşilçam filmleriyle büyüdük. O yüzden öyle bir ortamda büyüdüm ben. O Türkçe ile alakalı çok şeyleri sevdiğim. Ben de muhasebeyle ilgili iş yapıyorum aslında. Bunun dışında doğaçlama tiyatro yapıyoruz Hayriye ile.
Burada doğma büyüme çocuklar olarak ilk programınızda, ilk podcastınızda Türk kültürüne fazlasıyla maruz kaldığınızı, hatta şakayla karışık travmatize olduğunuzu anlatıyorsunuz. Biraz o ilk günlerden söz eder misiniz?
Türk kültürü aslında çok zengin bir kültür. Biz Avustralya'da doğmuş büyümüş çocuklar olarak hani bazen farklı gözlemliyorsun. Mesela İngilizce okula gidiyorsun. Annen sandviçine köfte koyuyor. İngilizce Avustralyalı arkadaşların, "Aa, o ne kokuyor? Çok kötü." diyor. "Annem bana sarma koymuş, götürmüşüm. Sonra bana demişler, nedir o? Çok çirkin, kokuyor falan demişler. Ben de mis gibi sarmayı almışım, çöpe atmışım. Ya yani öyle saçma şeyler de yapmışım küçükken. Ama şimdi insan büyüyünce biliyorsun ki bu çok zengin bir kültür. Yani hem Avustralya'da büyümek hem Türk kültürüyle büyümek çok zengin bir şey.
Hani mazur kaldık derken aslında onu tiye almış bir şekilde anlatmıştık podcast'te. Sanırım ailelerimizle beraber dizi izlediğimiz için veya müzik dinlediğimiz için bazen sanırım yaşımıza göre biraz ağır şeyler de izlemişiz. Mesela okul arkadaşlarım ben annemizin pijamız gibi çocuk dizilerini izliyordu ama ben ailemle beraber Lamia'nın öyküsünü izliyordum. Mesela küçük yaşta üvey kalmış bir kızın hikayesi, babası çok tersti, hatırladığım kadarıyla çok sinirliydi. Şimdi çok ağır konular bunlar ama izliyorduk.
Şalvar Davası diye bir film var Şener Şen'in. Biz de küçükken onu izliyorduk mesela. Yani şimdi bakarsanız hiç hayatta çocuklarına izletecek uygun bir film değil ama biz izlemiştik yani. Ben hatırlıyorum.
Şu ana kadar 12 tane program hazırlamışsınız. Yaptığınız podcastlar arasında Barış Manço ile ilgili bölümünüz var. Türk dizilerinin Türk pop kültüründe nasıl ağırlığı olduğunu anlatıyorsunuz. Türkçe yemek isimleriyle ilgili bir bölümünüz var. Program konularınızı nasıl belirliyorsunuz ortaklaşa?
Barış Manço bölümü olsun, Tarkan bölümü olsun. Biz çok sevdiğimiz sanatçılarla ilgili neler öğrenebiliriz aslında diye düşünüp öyle podcast bölümlerimizi belirliyoruz aslında. Popüler kültür hakkında neler öğrenebiliriz, bir de neler aktarabiliriz diye düşünerek bölümlerimizi seçiyoruz aslında.
Önce şey diyecektim. Bizim dinleme kitlemiz var şimdi şu an. Sosyal medyadan ulaşan da çok oluyor.
Peki siz bu programı İngilizce dilinde hazırlıyorsunuz, İngilizce konuşuyorsunuz ama Türk kültürü konuşuyorsunuz. Dinleyicileriniz nerelerden?
Dinleyici kitlemiz çoğunlukla İstanbul, İzmir, Bursa kökenli ama Amerika'dan Türkler dinliyor bizi, İngiltere'den, Almanya'dan, Hollanda'dan Türkler dinliyor bizi. Avustralya'da onun içinde tabii ki.
Aşağı yukarı 1800 kişi takip
Takipçimiz
ediyor.
başlıyor
Hatta biz
zaten.
Apple Podcast'in Türkiye'deki yapılan komedi podcastlerin ilk 100 arasında biz 18 numaraya ulaştık. Bu bizi bayağı bir gururlandırdı.
Genel Türk davranış biçiminden, alışkanlıklarından, geleneklerinden söz ediyorsunuz. Diyelim ki tamamen alakasız bir ortamdasınız. Karşınızdaki kişinin dili İngilizce ama onun bir anda Türk olduğunu fark ediyorsunuz. Onun Türk olduğunu hangi özelliklerine bakarak anlarsınız?
Mesela kıyafetlerinden dolayı anlıyorsun. Sonra bazı teyzeler çok hani gösterişli, şan şanlı kıyafetler giymeyi seviyorlar. Benim annem de bile çok altın takmayı seven birisi mesela. Onun Türk olduğunu yani 200 metreden anlarsın. Sonra konuşurken yani ben bile yapıyorum şunu, el hareketlerimizi çok kullanıyoruz. Yani ellerimizi sallıyoruz.
Türklerin genelde bir samimi bir ifadeleri var. Mesela şey daha var. Mesela yerde çekirdek gördüğümde Türk olduklarını anlıyorum.
Senin baban nereli yavrum diye sormaya başladığında tabii ki biliyorsun zaten Türk. Kilo aldın, kilo verdin. Yok efendim şu yakışmamış, bu yaşta bu giyilir mi? Öyle şeyler çok oluyor. Saçını niye öyle kestin? Neden öyle boyadın? Ya öyle.
Evet, benim başıma da geldi mesela. Söylemiştim zaten, ben bir sene İstanbul'da yaşayıp çalışmıştım. Sürekli aynı taksiyle eve gidiyordum ben. Bir kere taksici bana saçını boyamış, hiç yakışmadı demişti. Hani taksici amca yani.
12 tane program hazırlamışsınız. Son programda artık konuk almaya başladınız. Konuklarınızı tanıyacağımız bölümler mi olacak bunlar?
Konuklarımız genelde Türk pop kültürüne bir şey katmış insanlar olacak zaten. Çünkü bizim amacımız her bölümde bir konu Türk pop kültürüne alakalı bir konu hakkında tez yazmak oluyor. Yani bir başlangıcı oluyor, bir ortası oluyor, bir de sonu oluyor bizim bölümlerin. Mete Erdoğan aldı 12. bölümde. Mete'nin Avustralya Türk pop kültürüne çok büyük katkıları var. Öyle insanları almak istiyoruz. Avustralya'dan, Türkiye'den.
Türkçe program yapacak mısınız bundan sonra?
Evet, Türkçe program yapacağız kesinlikle. Söylediğim gibi Türkiye'den bir iki konuğumuz olacak bu ay. Onları sırf Türkçe yapacağız.
Sayın dinleyiciler, Hayriye ve Huriye ile röportajımızı program için biraz kısaltmak durumunda kaldık, ancak röportajın hepsini web sitemiz sbs.com.au/turkish'te veya SBS Radyo uygulamamızda bulabilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ocak başında Avustralya açık başlamadan önce teniste bir numara Novak Djokovic'in vize olayını tüm dünya beraber izledik. Djokovic'in bir süre beraber kaldığı, göçmenlerin durumu da tüm dünyanın dikkatini çekti. Şimdi Tazmanya o göçmenleri kabul edebileceğini açıkladı. Bu bölümü yayın arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı.
Hobart Belediye Meclisi'nin çoğunluk oyu Melbourne'daki Park Otel'de gözetim altında bulunan sığınmacı ve mültecilerin Hobart'a yerleştirilmelerine izin verilmesi çağrısında bulundu. Önerge 31 Ocak Pazartesi gecesi 7'ye karşı 5 oyla kabul edildi ve Belediye Meclisi şimdi Federal Göç İşleri Bakanı'na yazıp söz konusu mültecilerin Hobart'a gelmesini isteyecek. Novak Djokovic, Melbourne'daki Park Otel'de gözaltına alındığında oradaki mültecilerin durumu uluslararası arenada ilgi gördü. Mülteci lobi grubu Tassie Nunners, yani Tazmanyalı Büyükanneler grubundan Trish Moran, belediye başkan yardımcısına bir önerge sunmak için harekete geçme zamanının geldiğine karar verdi.
Well, various councils in Melbourne had passed motions seeking the release of refugees from detention in places like the Park Hotel.
Melbourne'daki çeşitli konseyler, Park Otel gibi yerlerde gözetim altında bulunan mültecilerin serbest bırakılması için önergeler verdi. Tassie Nunners olarak biz de bunun için kampanya yürüttük diyen Trish Moran, mültecilerin Avustralya'ya yerleşmesini istiyoruz. Onlar bizim sorumluluğumuzda. Yardımımızı istemek için geldiler. Hiçbir suç işlemediler. Ama 9 yıldır gözetim altındalar. Bazıları toplum içinde yaşıyor. Ancak çok kısıtlı koşullar ve çok kısa vizeler altında her an ülke dışına atılabilirler diye konuştu. Belediye encümen üyesi Simon Behrakis, belediye meclisinin aldığı kararı dar bir karar olarak nitelendirdi ve belediye meclisinin federal göçmenlik meselelerine karışma hakkını sorguladı.
We have, you know, once again, motions coming up on issues in which this council has no business interjecting themselves into.
Bir kez daha bu belediye meclisinin araya girmesine gerek olmayan konularla ilgili önergelerimiz var. Konunun artıları ve eksilerine değinmeyeceğim bile diyen Behrakis, bunlar tartışmak veya ele almak için bize maaş ödenen veya Hobart halkı tarafından ilgilenmemiz için seçilen konular değil diye konuştu. Ancak belediye başkan yardımcısı Helen Barnett, Park Otel'de gözetim altında bulunan mültecilerin toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.
I think we have a responsibility to represent the concerns of our community. I was approached by a group of
toplumumuzun endişelerini temsil etme sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum diyen Helen Barnett, yıllardır mültecileri savunan ve mültecilerin serbest bırakılması için çağrıda bulunan Tazmanyalı Büyük Anneler grubundan bir grup kadın bana geldi. Bunun sadece belediye meclisinde temsil edilmesinin benim için uygun olduğunu düşündüm. Bu sadece endişeleri temsil etme meselesi. Ancak bundan daha da büyük. Hobart ve Tazmanya'nın yıllardır mültecileri ağırladığını biliyorsunuz diye konuştu. Tazmanya Mülteci Hukuk Servisinden Patrick O'Connor, yerel yönetimlerin bu tür eylemlerinin bir fark yaratmaya yardımcı olabileceğini söyledi.
But the minister will weigh up a number of factors, and one of them may be the financial cost to the community. So by the Hobart City Council coming out and saying that that was...
Ancak bakan bir dizi faktörü değerlendirecek. Bunlardan biri de topluma olacak olan maliyet olabilir. Yani Hobart Belediye Meclisi çıkıp bu mültecilerin oraya yerleştirilmesini destekleyeceklerini söyleyerek bu yeniden yerleştirme etrafındaki belirli engel açısından yardımcı olabilir diyen O'Connor, bakan bir dizi başka faktörü değerlendirecek ve sonuçta bakanın kararı olacak. Ancak yerel yönetimlerden bu tür toplum desteği bakanın bu mültecileri gözetim altından çıkarma kararını etkileyebilir diye konuştu. Trish Moran, Tazmanyalı Büyük Anneler grubunun belediye meclisinin gösterdiği destekten memnun olduğunu söyledi. Belediye meclisi şimdi Göç İşleri Bakanı'na mektup yazacak ve Park Otel'deki söz konusu mültecileri savunmak için toplum gruplarıyla birlikte çalışacak.
Sayın dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna yaklaşırken bir kez daha günün önemli haber başlıklarını sunmak istiyoruz. Federal parlamentoya sunulan dini ayrımcılık yasa tasarısı iktidar koalisyonunu böldü. Son 24 saatte New South Wales'da 20, Victoria'da 21, Queensland'de 24, Tazmanya'da 2 ve Avustralya başkent bölgesinde 1 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bu da bir günde 68 kişinin öldüğü anlamına geliyor. Avustralya merkezli bir elektrikli araç şirketi Amerika'da fabrika açıyor. Türkiye'de gündem elektrik olmaya devam ediyor. Isparta'da günlerdir kesik olan elektrik geri gelirken elektrik faturalarında iyileştirme yapılacağı açıklandı. Sayın dinleyiciler, yarınki yayınımızı Melbourne'deki stüdyolarımızdan canlı olarak yayınlamayı planlıyoruz. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS Radyo uygulamasından ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.